Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Telefon hattı üzerinden kendisini yayına alacağız. Ben evdeyim, o kendi evinde. Sevgili Recep stüdyoda koronavirüsün bize öğrettiği yeni nesil yayın şekliyle maalesef. Keşke stüdyoda olabilseydik ve bu yayını stüdyodan yapabilseydik diyelim ve hemen Ekrem Bey'i yayına davet edelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Kolaylıklar diliyorum. Evdesiniz Ekrem Bey doğal olarak.
Evet, evet evde kalıyoruz.
Biz uzun zamandır stüdyoda yayın yapamadık sizinle. Daha önce yaptığımız yayınlar devam ediyor. Gerçi o kayıtlarımız vardı, hazırlıklarımız ama yine de tabii stüdyoda canlı yayın yapamıyoruz. Bir kere tabii 19 Mayıs'ı konuşacağız ama alınan tedbirler ve gelinen nokta, bir tarihçi gözüyle baktığınızda aslında hayatın nasıl birbirinin devamı, birbirinin tekrarı gibi göründüğünü daha net mi fark ediyoruz? Ne dersiniz?
Tabii tarihte çok büyük salgınlar olmuş. Hepsinde benzer endişeler, korkular yaşanmış. Aynı sıkıntılar çekilmiş. Tabii şimdi dünya bir global bir köy halinde. İnsanların birbiriyle irtibatı çok fazla. O sebeple bu çok basit hastalığın mikyası, boyutu da çok büyük oldu. Ama tabii şimdi teknolojinin ilerlemesiyle, haberleşmenin ilerlemesiyle alınan tedbirler de tabii o ölçüde büyük oldu. Ve kayıplar da tabii elbette ki tarihtekiyle mukayese edilmeyecek bir seviyede. İnşallah kısa bir zamanda fazla sıkıntı vermeden bu badireyi de atlatırız.
İnşallah. Bugün 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın, siz öyle söylüyorsunuz, o dönem henüz Atatürk adını kullanmadığı için Mustafa Kemal Paşa olarak ifade ediyorsunuz. Samsun'a ayak bastı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak görüyoruz biz bunu. Türk Milli Hareketi'nin başlangıcı olarak görüyoruz. Evet. Öncesinde nasıl bir ortam vardı? Atatürk hangi şartlarda ve hangi yetkilerle Samsun'a doğru görevlendirildi? Bugün mesela ben yayına girmeden önce pek çok kanalı taradım, kim ne söylüyor diye. Evet. Herkes işte Bandırma Vapuru'nun nasıl olduğunu, Atatürk'ün nasıl çıktığını kendi bakış açısıyla anlatıyor. Ama bir de tarihin bakış açısı, belgelerin söyledikleri var. Biz bunu konuşalım istiyorum bugün.
Hay hay. Şimdi 1914-18 Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti bu savaşın mağluplarından. 1918'de en son Suriye cephesinin çöküşüyle savaş bitti. Mondros Mütarekesi imzalandı o senenin sonbaharında ve İstanbul fiilen işgal edildi. Sadece İstanbul değil, Osmanlılara kalan Anadolu toprakları, zaten Suriye, Irak, Filistin, Arabistan bunlar zaten işgal edildi savaş sırasında. Mütarekenin arkasından da mütarekenin verdiği bazı salahiyetler istismar edilerek, sınırları aşılarak Anadolu'nun bazı şehirlerine müttefikler asker çıkardılar. Tabii bu asker çıkarmalar bir işgal hüviyetinde değildi resmen. İşte oraları tetkik etmek, oradaki mühimmat, ordu gibi bunları tetkik etmek maksadı taşıyordu ama aslında fiilen birer işgaldi, küçük çaplı birer işgaldi. Tabii Anadolu'da bu işgalin büyüyeceği ve Anadolu'nun da bütünüyle işgal edileceğine dair bir endişe vardı. Bu sebeple Anadolu'nun muhtelif beldelerinde müdafaa-i hukuk cemiyeti tipinde bazı cemiyetler kuruldu. Oranın ileri gelenleri tarafından ve bir mukavemet programı müzakere edilmeye başlandı. Yani ne yapabiliriz? Bizim şehrimizde işgal edilirse ne yapabiliriz şeklinde bir mukavemet programı planlandı. Bu aynı zamanda da tabii İttihat ve Terakki hükümeti iktidardan düşmüştü. Ve Anadolu'daki bu hareket aslında bir neo iddiatçı hareket olarak görülüyordu. Çünkü bu cemiyetleri örgütleyenler eski iddiatçılardı ekserisi. Çünkü İttihat ve Terakki Anadolu'nun her yerinde teşkilatlanmış bir partiydi. İşte bu konsepte İstanbul hükümeti bir tedbir almayı düşündü. Barış anlaşması imzalanacak müttefiklerle. Bu anlaşma imzalanmadan önce konsept o kadar düzgün olmalı ki İstanbul hükümetinin elinde bir koz olmalı müttefiklere karşı ve mümkün mertebe sulh anlaşmasında fazla taviz koparabilmeli. Bunun için Anadolu'da asayiş olmalı, müttefiklere karşı mukavemet olmamalı ama aynı zamanda mukavemet hareketleri tek elden idare edilmeli ve hükümet diyebilmeli ki müttefiklere bakın Anadolu kaynıyor, halkı zor tutuyorum. Onun için bize çok baskı yapmayın, istediklerimizi verin.
Tam bu bir sırada, koz olarak kullanmak istedi yani aslında.
Evet, evet. Tam bu sırada şimdi bu hususta malumunuz çeşitli jargonlar var. Şimdi Kemalist tarih jargonuna göre Mustafa Kemal Paşa öteden beri cumhuriyetçidir. Evet, burası doğru. Ve Anadolu'da artık müstakil bir devlet, bir cumhuriyet kurmak istiyor. Bunun için Anadolu'ya bir mücadele hareketini örgütlemek için gidiyor. İstanbul hareketine karşı Kemalist tarih jargonu böyle söylüyor. Bu doğru değil. Öte taraftan bunun karşısındaki anti-Kemalist tarih jargonunda da Sultan Vahidettin bir Anadolu'da bir mücadele örgütlüyor ve bunu başına Mustafa Kemal Paşa'yı geçiriyor. Bu da doğru değil. İkisinin arasında anlattığım gibi son derece basit bir sebebi var. Anadolu'yu kontrol altında tutarak sulh anlaşmasında elini sağlam tutmak. İstanbul hükümetini savaşmak, düşmana mukavemet etmek, Anadolu'da bir mücadele hareketi vermek gibi bir niyeti yok. Henüz zaten Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında Anadolu'da bir işgal mevzubahis değil. Yunanlar 16 Mayıs'ta İzmir'e çıktılar. Sadece İzmir'e. O da müttefiklerin temsilcisi olarak. Henüz de Anadolu'da büyük bir işgal mevzubahis değildi. Mustafa Kemal Paşa'nın nutukta anlattığına göre Anadolu'ya gidiş onun İstanbul'dan uzaklaştırılması için bir projeydi. Ama orada Mustafa Kemal Paşa çok fazla tafsilat vermiyor. Niçin böyle bir şey yapıldı? Burası mevzu değil. İşte bunlar konuşulurken Doğu Karadeniz'de Rumlar yaşıyor, Türkler yaşıyor. Türklerle Rumlar arasında patırtı çıktı. Türkler Rumların orada ekseriyet kurup istiklal kuracaklarından endişelendiler ve Rumları tazyik ettiler. Rumlar da dağlara çıkıp çete kurup Türkleri taciz ettiler ve ortada bir karışıklık çıktı. Bu karışıklık barış anlaşmasında İstanbul hükümetinin elini zayıf düşüreceği için bunu kontrol etmek, durdurmak, sindirmek, Mondros Mütarekesi'nin Anadolu'daki tatbikini yerinde görmek için yüksek rütbeli bir İstanbul mümessilinin Anadolu'ya gitmesi lazımdı. Kim olabilirdi bu? Herkes olamazdı. Bir kere yüksek rütbeli birisi olmalıydı. İkincisi iddiatçı olmamalıydı. Bu vasıfları taşıyan çok az kişiden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'ydı.
Başka kim vardı Ekrem Bey'e gidebilecekler arasında?
Mesela Palabıyık Ziya Paşa vardı. Çerkez Ferit Paşa vardı. Bunlar gitmek istemediler. Avni Paşa gibi, Şakir Paşa gibi zatlar ise zaten hükümetin içindeydiler. Yani politik şahsiyetlerdi. Mustafa Kemal Paşa hem eski bir iddiatçıydı, Anadolu'da iddiatçıların sempatisini çekecek bir kişiydi. Ama hali hazırda iddiatçı değildi. Bu da İngilizleri endişelendirmeyecekti. Padişahla yakınlığı vardı öteden beri yaveri olarak. Popüler bir şahsiyetti Çanakkale'den dolayı. Ve o anda işsizdi. Suriye cephesi çöktüğü için İstanbul'a gelmişti. Bir vazifesi yoktu orduda. Bu sebeple ideal bir şahıs olarak o görüldü. Müzakere edildi. İngilizler bunu kabul ettiler. İstanbul hükümeti hemen programı ayarladı. 9. Ordu Müfettişi olarak, bu aslında ordu kumandanı demektir. Fakat ilave olarak ek selahiyetler verildi. Ne gibi? İstediği valiyi vazifeden almak, istediği memuru vazifeden almak, gittiği yerdeki devlet dairelerinin bütçelerine el koymak gibi çok geniş selahiyetlerle gönderildi Anadolu'ya. Bunu biliyoruz çünkü elimizde görevlendirme yazısı var.
Bunlar daha önce Mustafa Kemal Paşa'nın sahip olduğu görevler değildi. Samsun'a gönderilmeden, Anadolu'ya gönderilmeden önce verildi. Evet. Ve görev yetkisi genişletilerek gönderildi. Evet. Bunları İstanbul hükümeti yaptı.
İstanbul hükümeti yaptı. Ama dediğim gibi İstanbul hükümetinin maksadı Anadolu'daki bu karışıklıkları önlemek, sulh anlaşmasına elinde koz olarak gitmekti. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmadan önce padişaha yaptığı bir ziyaret var. Bunu da antır parantez söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderen damat Ferit Paşa'dır. O da enteresandır. Yani sonradan hasmı can olacakları damat Ferit Paşa hükümeti tarafından gönderilmiştir. Padişahla bir görüşmesi var. Bunu nutukta anlatıyor Mustafa Kemal Paşa. Yıldız Sarayı'nda oturduk. Padişah bana dedi ki, şimdiye kadar çok hizmet ettiniz. Hepsi bu kitaba girmiştir. Orada bir kitap var. Anladım ki diyor, tarih kitabıdır. Ama şimdi yapacağınız hizmet hepsinden daha mühimdir. Bunun paşa vatanı kurtarabilirsin. Bunu Mustafa Kemal Paşa nutukta anlatıyor. Peki bu cümlenin altında ne yatıyor? Burasını biz bilmiyoruz. İşte onun için herkes kendine göre bu cümlenin altını doldurmuştur. Ama benim dediğim gibi işin aslı Anadolu'daki bu kargaşayı önlemek, mukavemet hareketini tek elde toplamak, böylece İstanbul hükümetini güçlendirerek Paris'te yapılacak olan sulh barış müzakerelerinde Osmanlı Devleti'nin mümkün mertebe fazla taviz koparmasını temin etmekti. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gidiş sebebi buydu. Niçin İzmir'e değil de Samsun'a? Çünkü karışıklıklar Karadeniz bölgesindeydi. Oraya çıkmıştı. Tanınmıyordu Şark'ta ama bu salahiyetlerle tanındı. Tabii böyle olunca 17 kişilik bir maiyetiyle Samsun'a gitti. Ve enteresandır, İstanbul işgal altındaydı. İngilizlerin vizesiyle gitti. Yani İngilizlerden kaçarak, gizli olarak gitmedi.
Mesela denir ki yine tarihçilerin bir kısmı işte bu Bandırma Vapuru'nun batırılacağına dair söylentiler vardı. Bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün kulağına geldi ama buna rağmen yola çıktı. Bununla ilgili bir bilgimiz var mı?
Evet. Bu
bir kaynak var mı?
Bu bir dedikodu. Yani istihbarat dedikodusu. Resmi bir bilgi değil. İngilizlerin, istese İngilizler Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'dan çıkarmazlardı.
Değil mi? Çünkü bütün gemiler aslında kontrol edilerek çıkıyor. Yani sadece tabii, gemiler değil, herkes kontrol edilerek çıkıyor. İstanbul'a giriş İstanbul'da çıkış tahtik altında.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Hatta bunu yapan yüzbaşı Godolphin Bennett yıllar sonra Türkiye'ye geldi. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya vermiş olduğu vizeli evraklar neşredildi. Bunlar gizli şeyler değil. Bazıları kabul etmese de böyle. Bandırma vapurunun batırılacağı, İngilizler istese bu vapuru çok kolay batırırlardı. Diyelim ki batıramadılar. Samsun İngiliz işgalindeydi. Merzifon, Havza bunlar İngilizlerin işgalindeydi. İsteseler Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'da tutuklarlar.
İdi. Ya da geminin yani yanaşmasına bile izin vermezlerdi.
İzin vermezlerdi. Bu doğru değil. Yani bu işi biraz mübalağa etmek için anlatılan şeyler. Hadise son derece normal askeri bir bürokrasi vazifelendirmesidir. Ne Kemalistlerin anlattığı gibi romantik bir vazifelendirme, ne anti Kemalistlerin anlattığı gibi işte padişahı merkezine alan bir vazifelendirme, tamamen farklıdır. Son derece basit, teknik bir iş için Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gitmiştir. Ancak Anadolu'ya gitmeden önce İstanbul'da yaptığı bazı görüşmelerle artık Anadolu'nun, Türkiye'nin mukadderatının müttefik devletler tarafından farklı şekilde düşünüldüğünü Mustafa Kemal Paşa biliyordu. Yani Amerikalılarla, İngilizlerle, İtalyanlarla İstanbul'da görüşmeler yapmıştı. Yani onların niyetlerini az çok biliyordu. Hadisenin bu kadar basit olmadığını biliyordu. Ve Anadolu'ya giderken de muhtemelen bunlar kafasındaydı. Anadolu'ya çıktıktan sonraki peyderpey olan hadiseler, mesela Havza'da Rus salahiyetlilerle görüşmesi, kendisinde bazı fikirlerin olgunlaşmasına vesile oldu. Ve Amasya'da neşretmiş olduğu tamim ile ilk defa Anadolu Hareketi'nin manifestosunu yayınladı İstanbul Hareketi'ne karşı. Bu cihetle Samsun'a çıkış çok mühimdir. Ankara Hareketi'nin başlangıcıdır. Hatta bir ara tereddüt etti Mustafa Kemal Paşa. Acaba dedi, bir komplo mu kuruluyor bana? Sonra Yunanlılar İzmir'i işgal edince komplo olmadığını, hakikaten bir problem olduğunu kanaat getirdi ve yola çıktı. Kendisine para verildi elbette ki, bakanlıkların kasalarındaki paralar. Evet, o normal bir şey. Yani yüksek bir memuriyetle giden kimseye tahsisat verilmesi çok normal. Bu da çok kullanılır. İşte Vahdettin 40 bin altın verdi. Yok vermedi. Olur mu öyle şey? Para verildi tabii. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama para verildi. Atlar verildi. Otomobil bile verildi. Bunların hepsi kayıt altındadır. Anadolu'ya geçtikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın fikriyatı biraz daha değişmiş. Erzurum'da Kazım Karabekir'in, ondan sonra İstanbul hükümetinin de fikri değişmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bir İstanbul hükümetine karşı bir kalkışmaya giriştiğini anlayınca İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı geri çağırmıştır. Ama artık Mustafa Kemal Paşa başladığı hareketten geri dönmemiştir. Yani o hadisenin de bu başka bir cihetidir.
Yani aslında Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gönderilirken hem belki kendi kafasında gelecekle ilgili farklı planlar vardı ama aslında sürecin son derece şimdiki deyimle organik ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani kendi mecrasında ilerledi.
Aynen öyle.
Onu yani bir görevle gönderdi ama sonra evet, Mustafa Kemal Paşa işte İzmir'in işgali, arkasından Anadolu'ya geçtikten sonra yaşadıkları konuşmalar, İstanbul hükümetinin kendisi hakkındaki fikrinin değişmesi vesaire derken o şimdi bizim Kurtuluş Savaşı ruhu dediğimiz ruhun evet başlangıç noktası Samsun'a çıkıştır ama daha çok Amasya tamimiyle birlikte bu ruhun ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz?
Şekillendiğini görüyoruz. Erzurum Kongresi sırasında Kazım Karabekir'in ordusuyla Mustafa Kemal Paşa'ya destek vermesi, malum İstanbul hükümeti Kazım Karabekir'den Mustafa Kemal Paşa'yı tevkif edip İstanbul'a getirmesini emretti. Ve ordudan ihraç edildi çünkü İstanbul'un emrini dinlemiyordu. Orada Kazım Karabekir bu emri dinlemeyip Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılığını arz edince Mustafa Kemal Paşa ayaklarının ilk defa yere sağlam olarak bastığını hissetti. Ondan sonra zaten Sivas Kongresi ile Anadolu Hareketi resmen başlamış oldu. Samsun'a çıkış iyi bir başlangıçtır. Amasya Tamimi şekillenmesi, Erzurum Kongresi kuvvetlenmesi, Sivas Kongresi için ise resmiyete dönüşmesidir. Çünkü artık Sivas'ta bir alternatif hükümet kurulmuştur Anadolu'da, Heyeti Temsili adıyla. Ve o biliyorsunuz daha sonra Ankara'ya gelip meclis kurarak artık Avrupa'nın da tanıdığı, müttefiklerin bile tanıdığı bir hükümet olmuştur. Yani Anadolu'da şu anda iki hükümet var. Bir İstanbul hükümeti, bir Ankara hükümeti. Ve giderek Ankara hükümeti güçlenmiştir. Şunu söylemek istiyorum. Yani Samsun'a çıktığı zaman ne Mustafa Kemal Paşa'nın hatırında ben Anadolu'da bir mukavemet hareketi kuracağım, İstanbul'a karşı ve yarın bir gün burada bir cumhuriyet kuracağım böyle bir fikir var. Ne Sultan Vahidettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı gönderirken git Anadolu'da bir mukavemet hareketi kur, düşmanı yurttan kov, ne de böyle bir fikirleri var. Bunlar hep sizin de dediğiniz gibi spontane olarak zaman içinde suyun mecrasında akması gibi teşekkül etmiş hadiselerdir. Zaten tarih böyledir. Yani şartlar müsait olduğu zaman yapılır. Önceden ne kadar plan yaparsanız yapın, şartlar mühimdir. Şartları yerinde gördükten sonra ancak kafanızdaki planlardan bir kısmını veya bir tanesini veya hepsini yerine getirebilirsiniz.
Şimdi hep tarihçilere sorulur işte şöyle olmasaydı da mesela Atatürk görevlendirilmeseydi de başka birisi görevlendirilseydi bu görevle ya da işte Atatürk'ün Anadolu'da beklediği desteği görememesi gibi bir durum söz konusu olsaydı ya da mesela her ne kadar işte İngilizlere Atatürk'ün geçişiyle ilgili bir vize sağlanmış olsa da Samsun'da buna mukavemet edecek bir İngiliz subayı çıksaydı yani tamamen faraza konuşuyorum. Başka bir tarih yazılırdı. Şu anda bizim açımızdan son derece önemli, şu anda yaşadığımız coğrafyanın huzuru açısından son derece önemli bir merkez nokta Türkiye. Bambaşka bir tarihin içinde olurduk.
Tabii ki yani şimdi her ne kadar tarihin vazifesi olmuş hadiseleri tetkik etmektir. Olacaklar üzerinde çok fazla fütürist yorumlarda bulunmak tarihçilerin tercih ettiği bir şey değil. Ancak tarihçinin vazifelerinden bir tanesi de tarihi hadiselere bakarak bunlar olmasaydı ne olurdu çıkarımlarını çok ihtiyatla ve fazla uzatmadan, fazla geniş bir şeye yaymadan çıkartmak ondan bekleniyor. Neden? Yani böyle olmasa nasıl olurdu? Bunu elbette ki tarihçiden bekler tarih ilmi. Şimdi bu sizin söyledikleriniz olsaydı ne olurdu? Elbette ki tarihin seyri büyük ölçüde değişirdi. Bir kere Osmanlı hükümeti Avrupalılarla, bir müttefiklerle bir barış anlaşması yapacaktı. Ve Osmanlı Devleti bu barış anlaşmasının kendisine çizdiği sınır ve salayetlerle devam edecekti. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş olmayacaktı. Yeni bir rejim kurulmuş olmayacaktı. Yani hadise tabii ki tamamen farklı bir şekilde cereyan edecekti. Ha yok olur yani o şeyler de çok romantiktir. Olmasaydı olmazdık falan bunlar normal sözler değil. Tarihte böyle şeyler yok. Tarihte bir şekilde su akar ve mecrasını bulur. Dediğim gibi bu Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesi olmasaydı tarih farklı bir şekilde cereyan edecekti.
Evet. Ama şimdi bugüne baktığımızda bizim açımızdan son derece önemli bir kırılma noktasını aslında konuşuyoruz.
Evet, 19 Mayıs
1919, 101 yıl önce. Belki şimdi hani o öyle olmasaydı böyle olurdu, bu şekilde gelişirdi diyoruz ama hani suyun da böyle akması gerekiyormuş demek ki.
Demek
da herhalde
demek ki kader hükmünü icra ediyor. Tabii 19 Mayıs, ben daha önce de söyledim, 23 Nisan'dan da hatta 29 Ekim'den de hatta 30 Ağustos'tan da daha mühim bir tarihtir. Çünkü Türk tarihinin seyrini değiştiren kırılma noktalarından bir tanesinin başladığı tarihtir. Biraz evvel arz ettiğim gibi Ankara Hareketi'nin Ankara Mukavemet Hareketi'nin, ki o zamanki ismi budur, onun için ben teknik tabirler kullanıyorum. Mesela Mustafa Kemal Paşa 1916'dan 1922'ye kadar Mustafa Kemal Paşa'dır. 1922'den 1934'e kadar Gazi Mustafa Kemal veya Gazi'dir. 1934'ten sonra Atatürk'tür. Yani tarihi kişileri de bulundukları devre göre isimlerini kullanmak mecburiyetindeyiz. Sultan Abdülaziz Şehzade'yken mesela Şehzade Abdülaziz Efendi'dir. Padişah olduğu zaman Sultan Abdülaziz'dir. Yani bunlardan dolayı öyle bahsediyorum. O zamanki ismiyle Ankara Mukavemet Hareketi'nin fiili başlangıcı 19 Mayıs'tır. Bu cihetle 19 Mayıs çok ehemmiyetli bir tarihtir. Yani yakın tarihimizde çok ehemmiyetli bir tarihtir. Bunun tabii sonradan daha Gazi'nin sağlığında 1925'te bir bayram haline getirildiğini görüyoruz. Yani o kadar ehemmiyetli görülmüştür ki 1925 senesinde Gazi Günü adıyla bir bayram olmuştur. 10 sene sonra Atatürk Günü'ne, yani soyadı kanunundan sonra Atatürk Günü'ne çevrildi ismi ve o zamanlar buna en çok itibar gösterenler spor kulüpleri oldu. Spor kulüpleri bugün de müsabakalar, oyunlar tertiplerdi.
Hala da gençleri yine sporla bugünü yad ettiğini görüyoruz. Şimdi de mesela bugün de yine 19 Mayıs'ta saat 19.19'da genç sporcularımız milli marşımızı söyleyecekler, İstiklal Marşımızı söyleyecekler. Biz de onları balkonlarımızdan eşlik edeceğiz.
Evet, yani gençlik ve spor bayramı olması zaten yine 1938 tarihinde, yani Atatürk'ün vefat etmeden önceki bir tarihte gençlik ve spor bayramı olarak teyit edilmiştir. Yine 12 Eylül ihtilalinden sonra Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı adını aldı. Bir de yine bir şeyin altını çizmek istiyorum. 19 Mayıs o kadar ehemmiyetli bir tarihtir ki Mustafa Kemal Paşa'nın doğum tarihi belli değil. Hatta yılı bile 1980 mi 81 mi bu belli değil. Çünkü eskiden kullanılan Rumi takvim her ikisine de denk geliyor. Onun için Mustafa Kemal Paşa'nın doğum tarihi bilinemiyor. Hakkında çok çeşitli rivayetler var. İngiliz kralı tabii şeyden sonra, zaferden sonra malum diplomatik gelenekte devlet başkanlarının, kralların doğum gününü kutlamak adettir. Bir mücamele, bir diplomasi icabıdır. Soruluyor, Gazi'nin doğum tarihi ne zamandır? Ona göre işte İngiliz kralı kutlama mesajı gönderecek. Soruyorlar, efendim ne bildirelim, hangi tarihi bildirelim? Çünkü Atatürk'ün nüfus kağıdında doğduğu ay ve gün yazmıyor. Yılı bile dediğim gibi şey. Onlara diyor ki İngiliz hükümetine şunu bildirin. Benim doğum tarihim 19 Mayıs'tır.
Kendisi
Hatta
de bugünün
doğum tarihi 19 Mayıs değildir. Kesin değildir. Yani Atatürk'ün doğum tarihiyle alakalı araştırma yapan bütün tarihçiler bu tarihin doğru olmadığını söylüyorlar. Yani ilkbahar olabilir, kış olabilir, sonbahar olabilir. Çünkü soğuk günlermiş. Ama 19 Mayıs değil. Hele Selanik gibi bir yerde. Niçin öyle dedi? İşte 19 Mayıs'ın biraz evvel arz ettiğim gibi sembolik ehemmiyeti vardır.
Evet. Yakın çok tarihinde. Teşekkür ediyorum bugün için. İnşallah stüdyoda yeniden birlikte olacağımız günlerde buluşmak üzere diyorum. Tekrar
İnşallah.
Görüşmek
ben
üzere.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Sağ olun. Görüşmek üzere. Ekrem Bey'i uğurladık. Sağ olsun efendim. 19 Mayıs 1919 ruhunu paylaşmaya çalıştık sizinle. Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız.